Ayrım 7.
Şirketin kurucuları arasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, Erzurum Eski Milletvekili Nevzat Köseoğlu, MHP Genel İdare Kurulu üyesi Ahmet İyioğlu, Süleyman Kürkçü, Nurhan Alpay, İbrahim Metin ve Diyanet İşleri Başkanlığı emrindeki İstanbul vaizlerinden Mustafa Pektut vardır. Anda şirketi Diyanet İşleri yayınlarını yurt içinde ve dışında dağıtımını üstlenmiştir. Şirket 6-2-1975 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir sözleşme imzalayarak Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının köy imamlıklarına kadar ulaşmasını sağlayıcı bir dağıtım ağı kurmuştur. Şirketin kurucuları arasında sonradan Devlet Bakanlığı'na getirilen Sadi Somuncuoğlu ile MHP yöneticisi Köseoğlu'nun bulunması gerçekten ilgi çekicidir. Aynı ilgi çekici ilişki şirkette Diyanet İşleri Başkanlığı emrindeki bir vaizin de yer almış olmasıdır. Anda şirketi ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bu sözleşme imzalandığı günlerde Diyanet İşleri Başkanı, sonradan CHP hükümetinde devlet bakanı olan CHP'nin kontenjan milletvekili Dr. Lütfi Doğan, yardımcısı da bugünün Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaş'tır. MHP yöneticilerince kurulan ve geliştirilen Anda şirketi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarını dağıtarak kazanç sağladığı gibi aynı zamanda en uzak köşedeki köy imamlarına kadar ulaşma olanağı bulmuştur. Şirket ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki bu sözleşme 29.10.1976 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Doçent Doktor Süleyman Ateş'in imzası ile feshedilmiştir. Fesih tarihinde şirketin başkanlığa borcu 2.480.389 liradır. Bu borcun nasıl ve ne gibi koşullarla tasfiye edilmesi konusunda yazışmalar olmuş. Bu arada ilgili dosya Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başkanlığın hukuk müşavirliğine hesapların tasfiyesi için son gün olan 1.3.1977 tarihinden 4 ay sonra 12.7.1977 tarihinde gönderilmiştir. Ayrıca sözleşme sırasında Anda şirketin ipotek koydurduğu gayrimenkuller üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olarak hukuk müşavirliğinden görüş alındığı da belirlenmiştir. Anda şirketinin Diyanet İşleri Başkanlığı ile olan ilişkilerinin araştırılmasında ve de ayrıca Diyanet İşleri Vakfı'nın hesaplarının dağıttığı bursların ve ilişkilerinin gözden geçirilmesinde sayısız yarar vardır. 30 milyon liralık Diyanet İşleri Başkanlık yayınlarının siyasal ilişkileri ağır basan bir şirkete verilmiş olması bilmem Devlet Bakanı Sayın Mehmet Özgüneş'in dikkatini çekecek midir? Bizden belgeleyip yazması. 30 Ekim 1980. Bilmece ve çözümü. Tercüman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Hakkı Öcal hakkındaki şu belgeler dikkat çekicidir. Hep birlikte bu belgelere kısaca göz atalım. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nı 26-11-1971 gün ve 1971 Taksim 405 evrak, 1971 Taksim 211 esas ve 1971 Taksim 153 karar yasalı iddianamenin 52 ve 53. sayfalarında şu bilgilere rastlıyoruz. 1968-69 yıllarında FKF tip paralelinde çalışan bir örgüt olarak görülmektedir. Dosyada mevcut 10 Mart 1969 tarihli yazıda çalışma raporu ve bildirilerinden bu husus anlaşılmaktadır. 10 Mart 1969 tarihinde tip üyeleri Kırıkkale'deki işçi olaylarını incelemek üzere Kırıkkale'ye gitmişler ve burada Maden İş Sendikası'nın yöneticilerinin aktif olmadığını tespit etmişler. İşçinin örgütlenmesi gerektiği konusunda hazırladıkları yazıyı tipe ve FKF'ye göndermişlerdir. Üyelerin büyük bir kısmı aynı zamanda tipe kayıtlıdır. İddianamenin bu bölümünden yola çıkarak 4. Kolordu Komutanlığı nezdinde kurulu Sıkı Yönetim 1 numaralı Askeri Mahkemesi'nin 1973-4 evrak, 1973-4 esas, 1973 Taksim 60 sayı ve 25-12-1973 günlü gerekçeli kararının 158. sayfasının 11 no'lu paragrafına bakıyor, ilgili bölümü aktarıyoruz. Dava dosyasının FKF bölümünde 4 klasör 4. dosya 58 sırasında mevcut rapor FKF'nin sadece gençlik kesiminin örgütü olmadığını, tipin paralelinde bir komünist örgüt olarak işçi kesiminde de etki yaratmaya çalıştığını açık şekilde ortaya koymaktadır. 13.1969 tarihli bu rapor RK, MY ve Hakkı Öcal tarafından Kırıkkale'de vuku bulan işçi olaylarını yerinde ve yakından incelendikten sonra hazırlanıp tipe, diske ve FKF'ye verilmiştir. Bu iddianame Dev Genç davasının iddianamesidir. Gerekçeli karar Dev Genç davasının kararıdır. FKF bilindiği gibi sonradan Dev Genç'e dönüşen Fikir Kulüpleri Federasyonu'dur. Hakkı Öçal iddianame ve gerekçeli karara göre FKF adına Kırıkkale'de Maden İş Sendikası ile ilgili incelemeler yaptıktan sonra iki arkadaşı ile beraber hazırladıkları raporu Türkiye İşçi Partisi'ne TİP, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na DİSK ve de Fikir Kulüpleri Konfederasyonu'na FKF'ye vermiştir. Hakkı Öçal, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun alt birim kuruluşlarından biri olan Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyalist Fikir Kulübü Sayman üyesidir. Sosyalist Fikir Kulübü'nün 14 Aralık 1968 gününde 221 no'lu sınıfta yapılan genel kurul toplantısında Hakkı Öçal Sayman üye olarak raporunu okumuştur. Genel kurul sonunda yapılan seçimlerde Hakkı Öçal 48 oy alarak FKF Genel Kurulu temsilciliğine seçilmiştir. Bugün TKP sanığı olarak aranan Nihat Akseymen de 51 oy ile aynı genel kurula temsilci seçilmiştir. Bu tutanakların bir kopyası elimizdedir. Bu tutanakların asılları ise Ankara Valiliğindedir. Öğrencilik yıllarında birçok kişi bu gibi örgütlerde çalışmış, sonradan hayatın akışı içinde bugün çeşitli meslek dallarına dağılıp gitmişlerdir. Bu gibi örgütlerde çalışmış büyük bürokrat çocuklarına da rastlanmıştır. Bizim bunlara söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Bütün bu gelişmeler doğaldır. İtirazımız şu noktadadır. Tercüman gazetesi hem köşe yazarları hem de haber politikası ile TİP, DİSK, FKF gibi kuruluşlara sürekli saldıran bir yayın organıdır. Açıkça belirtelim. Bunu da bir ölçüde yadırgamıyoruz. Belli bir ekonomi politikasını eleştirenleri, hatta toplu konut yasasına karşı çıkanları bile neredeyse komünistlikle suçlayacak olan Tercüman gazetesi acaba genel yayın müdürlüğüne niçin bir tescilli Marksist getirmektedir? Bir bakıma belki bu da önemli değildir. Öçal gençliğinde kapıldığı sosyalist düşünceler nedeniyle önce Yozgat'ta sonra Ankara'da daha sonra Eskişehir'de TİP ve FKF adına çalışmalar yapmış, sonradan bu görüşlerinden ayrılmış olabilir. Bu görüşlerden ayrıldığı da pek o kadar belli değildir. Örneğin 1979 yılında bir fakülte yayınları arasında çıkan ve Hakkı Hoca'nın da imzasını taşıyan bir yayın, bu eski Marksistin eski görüşlerden pek ayrılmadığını ortaya koymaktadır. Şimdilik kaydı ile bu yayını kitabımıza almıyoruz. Daha doğrusu bu yayını kitabımıza almaya bir türlü elimiz varmıyor. Tercüman gazetesi her gün köşe yazarları ve haber politikası ile Hakkı Öçal'ın bir zamanlar raporlar yazdığı diskin savunma avukatlarına yönelttikleri yasaya ve 52 sayılı bildiriye aykırı yayınların bu eski Marksist militanın önünden geçerek okurlara ulaşması tek başına herhalde ibret verici bir gelişmedir. Biz örneğin Nihat Akseymen TKP'lidir. Hakkı Öçal ve Akseymen aynı örgüte kayıtlıdırlar. Öyleyse Öçal TKP'lidir gibi hukuka aykırı sonuçlar çıkarmıyoruz. Ama Öçal'ın önünden geçip yanına giren yazılar ve haberlerde diskin avukatları Orhan Apaydın'a, Hasan Fehmi Güneş'e ve Turgut Kazan'a her gün saldırılıyor. Şu avukat TKP'lidir. Apaydın ile bu avukat aynı dernek üyesidirler. Öyleyse Apaydın da TKP'lidir gibi safsatalar Marksist militan Hakkı Öçal'ın onayı ile baskıya girmektedir. Ey Tercüman gazetesinin köşe yazarları, sosyal demokratları, ılımlı solcuları, Atatürkçüleri. 24 Ocak kararlarına karşı çıkanları, hatta toplu konut yasasını eleştirenleri komünistlikle suçlarken tepenizdeki Marksist militanın gelmişini geçmişini şöyle iyice düşünün. Hakkı Öçal örneği kulaklara küpe olmalıdır. TRT görevlisi bir derneğe mi üyedir? Sürün gitsin. Öğretmen gençliğinde bir derneğe üye mi olmuştur? Mesleğinden atılsın. Bir memur yasal bir yürüyüşe mi katılmıştır? Başı ezilsin. Peki Marksist militan Hakkı Öçal ne olsun? Bol ücretle tercümana genel yayın müdürü. Nasıl milliyetçiliktir bu? 3 Ocak 1982. Odalar ve Ülkücüler. Kısa adıyla Odalar Birliği olarak tanıdığımız Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, kendi içinde özel sektör fikrinin dinamik ve devamlı müdafaası amacıyla Özel Sektör Enformasyon Komitesi kurmuş ve 1974-79 yılları arasında 3 milyon 980 bin Türk lirası para harcamıştır. Yönetim kurulunda AP eski milletvekillerinden Faik Türün, AP eğilimli Son Havadis yazarı Abdullah Uraz ve AP'li iş adamı Şinasi Artan'ın da bulunduğu Umumi Mağazalar TAŞ, bu şirketin genel müdürü olan Sezai Dıblan'a temsil tesisatı olarak hiçbir belgeye dayanmayan 3 milyon 90 bin Türk lirası ödeme yapmıştır. Dıblan bilindiği gibi Umumi Mağazalar Genel Müdürlüğü yanında Odalar Birliği Başkanlığı da yapmıştır. Gerek Odalar Birliği gerekse Umumi Mağazalar kasalarından çıkan toplam 7 milyon Türk lirasının özel sektörün dinamik ve devamlı müdafaası amacıyla kimlere verildiği bugüne dek aydınlığa kavuşmuş değildir. Elimde bunların dışında Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Esen'in 2-10-1975 tarihinde Ülkü 1 Genel Başkanı Profesör Orhan Türkdoğan'a yazmış olduğu bir mektup bulunmaktadır. Mektubu birlikte okuyalım. Göz bebeğimiz yavrularımızı milli ruh ve iman ile yetiştirmek için gösterdiğiniz gayretler odamız tarafından takdirle karşılanmaktadır. Oda meclisimiz büyük mücadelenize muzahir olmak maksadıyla derneğinize 10 bin lira bağışta bulunmaya karar vermiştir. Bilgilerinizi ve tayin buyuracağınız bir yetkilinin odamıza başvurmasını rica eder. Milli kültürümüzü, tarihi, manevi değerlerimizi yok etmek için girişilen tertipler karşısında yürüttüğünüz büyük vatan mücadelesinde sonsuz muvaffakiyetler niyaz ederim, saygılarımla. Acaba Odalar Birliği ve Umumi Mağazaların paraları da böyle kuruluşlara mı gidiyor, bilmiyorum. Bilmiyorum ama Ankara Ticaret Odası'ndan adlarının başında ülkü ya da ülkücü bulunan kuruluşlara yardım yapılıp yapılmadığında doğrusu merak ediyorum. Örneğin 2-3-1974 gün ve 17 Taksim 14 sayılı tediye fişi ile Ülkücü İzciler Derneği'ne herhangi bir para verilmiş midir? 21-3-1974 gün ve 23 Taksim 13 sayılı tediye fişi ile Ülkücü İşçiler Derneği'ne ne amaçla para ödenmiştir? Bunlar ödenti midir nedir? Sonra efendim 18-4-1974 gün ve 32 Taksim 22 sayılı tediye fişi ile Ülkü 1'e ödenen 3000 liranın anlamı ne? Niçin ödenmiş bu para? 7-5-1974 gün ve 36 Taksim 44 sayılı tediye fişi ile Ülkü Ocakları'na yapılan yardımın amacı ne? Anlamı ne? Büyük Ülkü Derneği'ne 12-7-1974 gün ve 55 Taksim 47 sayılı tediye fişi ile verilen para neyin ödentisidir? Büyük Ülkü Derneği'nin Çankaya Şubesi'ne 22-7-1974 gün ve 57 Taksim 14, 12-2-1975 gün ve 12 Taksim 8, 18-2-1975 gün ve 13 Taksim 34 sayılı tediye fişleri ile yapılan ödemeler Türk Ticaret Odası'nın hangi ödeme cetvelinden verilmektedir? Ve de Ülkü 1, Ülkücü Öğretmenler ve Öğretim Üyeleri Derneği'ne Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan 18-11-1975 gün ve 7 Taksim 28 sayılı 10 bin Türk lirası bağışın gerçek amacı nedir? Oda Meclisi'nin 39-1975 gün ve 42 sayılı İdare heyetinin 25-9-1975 gün ve 76 sayılı kararlarının da ilgi çekeceğini sanıyorum. Evet, konuyu ters çeviriyor ve soruyorum. Bu gibi ödentiler bir başka kuruluş tarafından adlarının başında devrimci ya da ilerici bulunan örgütlere yapılmış olsaydı ne olurdu? Evet, ne olurdu? Özel sektör kendisini kimler eliyle nasıl koruyor? Bu soruyu ülkücü gençlere soruyorum. Niçin özel sektör ülkücü örgütlere para yardımı topluyordu? Dökülen kan bizim, yıkılsın liberal kapitalizm diye sokaklara dökülen gençlerin örgütüne niçin liberal kapitalist örgütler para yardımı yapıyorlardı? Niçin, niçin, niçin? 29 Kasım 1980 Lions ve Rotary. Lions ve Rotary adlı kulüpleri bilmeyen yoktur. Lions kulüp 1917 yılında ABD'de kurulmuştur. Bu kulüp 140 ülkede örgütlüdür. Lions kulüp Türkiye'de de örgütlüdür. Kulübün siyasal konuları içeren toplantılar düzenlediği de bilinmektedir. Kulüp adından da anlaşılacağı üzere uluslararası niteliktedir. Rotary kulüp de öyledir. 1905 yılında Chicago kentinde kurulan Rotary kulüp, iş ve sermaye çevreleri arasında dayanışma sağlama amacıyla örgütlenmiş ve bütün dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde Türk Yükseltme Derneği olarak kurulan Mason örgütünün temeli 1717 ile 1723 yılları arasında İngiltere'de atılmıştır. Masonluğun tarihini insanlık tarihine kadar dayayanlar da vardır. Masonluk üzerinde bugüne dek yüzlerce binlerce kitap yazılmış. Gerek masonlar gerekse masonluk konusunda birbirine karşıt düşünceler sergilenmiştir. Türkiye'de masonluğun temeli 1720 yılında Padişah 3. Ahmet tarafından atılmıştır. Devlet adamlarından ilk mason Sadrazam 28 Mehmet Çelebi ve oğlu Sait Çelebi'dir. Meşrutiyet dönemlerinde masonluk oldukça yaygınlık göstermiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında artan yabancı egemenliği ile birlikte masonluk elçilikler eliyle de yaygınlaştırılmıştır. Birçok sadrazamın mason localarına kayıtlandığı da bilinmektedir. Mason localarına ticaret hayatını elde tutan azınlıklar başta olmak üzere aydınlar, şairler, yazarlar, edebiyatçılar ve devlet adamları girmişler ve bu localarda örgütlenmişlerdir. Türkiye'deki mason locaları 1935 yılında Atatürk'ün buyruğu ile kapatılmış, 5 Şubat 1948 yılında çok partili yaşama geçilirken yeniden açılmıştır. Türk Yükseltme Dernekleri adı altında çalışan mason locaları o günden bugüne etkin biçimde örgütlenmektedirler. Genellikle elit adı verilen toplumun seçkin kesimleri arasında örgütlenen Lions, Rotary ve mason dernekleri, yapıları gereği çok uluslu niteliklere sahiptirler. Yani yaygın deyiş ile bu derneklerin, bu kuruluşların kökleri dışarıdadır. 20. yüzyılın 3. çeyreğine girerken kişileri ve kuruluşları böyle ulu orta kökü içeride dışarıda diye ayırıp suçlamanın olanağı yoktur. Yasalara uymak koşulu ile bu tür derneklerin kurulmaları ve çalışmaları özgürlükçü demokrasinin bir gereğidir. Suç olan, olması gereken bir yabancı ülke adına çalışmak, örgütü bu amaçla kurmaktır. Yoksa her uluslararası kuruluş kökü dışarıdadır diye suçlanamaz. Önce bunu anlayalım. Ancak toplumun varlıklı kesimlerine, seçkinlerine açık olan bu tür dernekler yanında, emekçi sınıf ve tabakaların dernek, sendika ya da partilerine de aynı hoşgörüyü göstermek gerekir. Demokrasi çeşitli sınıf ve tabakalar arasında bir denge rejimi ise, İş çevrelerine tanınan hak ve özgürlüklerin emekçi sınıf ve tabakalara da tanınması gerekir. Eğer 20. yüzyılın 3. çeyreğinde kökü dışarıdadır, içeridedir diye ayrımlar yapacaksak o zaman bu kökü dışarıda olgusuna kimileri Lions kulüpleri, Rotary kulüpleri ve Mason örgütlerini örnek gösterirse kimse buna hayır diyemez. Lions kulüp de Rotary kulüp de yapılan tartışmaları bir sosyal demokrat ya da demokratik sosyalist eğilimdeki bir kuruluşta, bir dernekte yapamıyorsak sistemimizde bir eksiklik var demektir. İşte üzerinde düşünülmesi gereken konu bu konudur. 20. yüzyılın demokrasi gerçeği, hoşgörülü olmayı, bu hoşgörüyü çeşitli sınıf ve tabakalar, çeşitli dernek ve kuruluşlar için kullanmayı gerektirir. Hoşgörülü olunmayacak konular ise bellidir. Silahlı eylemler ve bir yabancı ülke adına çalışmak. Lions, Rotary ve Mason derneklerine tanınan hoşgörü ve özgürlüğün başka kuruluşlara da tanınması demokrasinin hem gerek hem de temel koşuludur. Demokrasi çok sesli müziğe benzer. Yeter ki müzik notalara ve kurallara uygun olarak seslendirilsin. Ve orkestra şefleri de görevlerini tam olarak yapsın. 20 Şubat 1982. S. Sırrı Kadem. Terörist Mehmet Ali Ağca'nın Roma savcısına verdiği el yazılı ifadede şu bölüm yer almaktadır. 1977 yılında hem aşırı sağ hem aşırı solcularla birbirlerinden habersiz gizli ilişkilerim vardı. Bu sene de öğretmen okulundan arkadaşım ve hemşerim Sedat Sırrı Kadem'in tavsiyesiyle Filistin'e gitmeye karar verdim. 1977 yılının ilkbaharında Sedat ile Gaziantep'e gittik. Yılmaz diye tanıtılan bir kişiyle gece Kilis civarından gizlice Suriye'ye geçip Şam'a gittik. Şam'da daha sonra teslim töre olduğunu öğrendiğim arkadaşla bulunup özel bir taksiyle gece Beyrut'a geçtik. Güney Beyrut'ta 40 güne yakın hızlı bir gerilla eğitiminden sonra teslim töre vasıtasıyla Şam üzerinden gizlice sınırdan tekrar Türkiye'ye döndüm. Teslim töre 12 Mart 1971 tarihinden sonra adı duyulan, adı önce silah kaçakçılığına sonra gerilla eylemlerine karışan, büyük olasılıkla Filistin ile Türkiye arasındaki yasa dışı trafiği yöneten bir kişidir. Töre yazdığı anılara göre kendi deyişiyle Marksist-Leninist'tir. Ağca hemşerisi Sedat Sırrı Kadem aracılığı ile Türkiye'den Filistin'e geçtiğini, yolda Suriye'nin başkenti Şam'da teslim töre ile karşılaştıklarını söylemektedir. Ağca ifadesinde daha sonra emeğin birliği, akıncılar, halkın kurtuluşu, ülkücüler, TKPC ile ilişkiye geçtiğini söylemektedir. Ağca'nın adlarını verdiği bu fraksiyonların ikisi sağcı, üçü solcudur. Akıncılar dinsel sağı, ülkücüler terörist sağı temsil etmekte, halkın kurtuluşu Arnavutluk türü bir komünist düzen savunmakta, THKPC ise liderliğini Mahir Çayan'ın yaptığı şehir gerillacılığı yolunu benimsemektedir. Ağca'nın ifadesini bir an için gerçek olarak kabul edersek şu sonuca ulaşacağız. Ağca, Marksist-Leninist bir militan olan eski silah kaçakçısı Teslim Töre tarafından arkadaşı Sedat Sırrı Kadem'in aracılığı ile Filistin'e götürülmüş ve eğitilmiştir. Daha sonra Türkiye'ye dönen Ağca, ikisi sağ, üçü sol, dört fraksiyonun içine girip çıkmıştır. Bütün bunların anlaşılması için İstanbul'da öğrenci olduğunu duyduğumuz Sedat Sırrı Kadem'in ortaya çıkıp bildiklerini anlatması gerekmektedir. İşin ilginç yanı şudur. Ağca İpekçi cinayetini ülkücü Mehmet Şener ile birlikte işlemiştir. Ağca ve Şener İpekçi'yi öldürdükten sonra MHP Aksaray ilçe lokaline gitmişlerdir. Ağca'nın cinayetten sonra ülkücü militanların eğitimlerine katıldıkları saptanmıştır. Ağca İstanbul'da ülkücü militanların karargah kurduğu küllük kahvesinde ele geçmiştir. Yine yurt dışına kaçışında ülkücü çevrelerden yardım ve destek görmüştür.